Ayrım 18.
MSP'nin bir sloganı var. Kulağınıza çalındı mı? Üç büyük şehre değil, bütün Anadolu'ya sanayileşme diyorlar. Galiba umduğumuz ekonomik etkinin anahtarı bu sloganda saklı. Ne demek üç büyük şehre değil? Osmanlı'dan bu yana Anadolu'yu yabancı sermaye soyuyor ya, komprador aracılarını oldum olası liman şehirlerine yerleştirmiş. Önceleri bu şehirler Beyrut, İzmir, İstanbul ve Selanik. Cumhuriyetten sonra ikisini kaybediyoruz. Kalıyor İzmir ile İstanbul. Benim kuşağımın aklı erenleri Türkiye'de ticaret faaliyeti dendi mi bu iki şehrin hatırlandığı zamanları çok iyi bilirler. Giderek başkent Ankara'da aralarına katıldı. Böylelikle sömürülen bütün ülkelerde gördüğümüz o ülkeye oranla fazla gelişmiş komprador ticaret şehirleri üçe çıkmış oldu. İkinci Dünya Savaşı'na kadar içinde ve biraz da sonrasında tarımsal ve madensel ham madde alıcısı yabancı şirketler alacaklarını bu şehirlerdeki komprador ortakları aracılığıyla alırlar. Çokluk Türkiye'ye sokacakları endüstri mamulleri kazığını aynı ortakların şirketleri aracılığıyla sokarlardı. Böyle böyle az adam zengin etmedik. Gerçekte Liberal Demokrat Parti hareketini ardından besleyenler de bunlardı ya, neyse. Sonraları komprador kapitalizmi gelişmiş ülkelerdeki yeni eğilimlere uyarak montaj sanayileşmesine ön ayak oluyor. Kurulan ilk montaj fabrikalarının babaları da yine bu üç şehirden. Krediler onlara, vergi iadeleri onlara, aşırı kar onlara. Hasılı adamların elinde kaşık, habire hoşafı içiyor, ardından da öldüm diyorlar. Bunlara Nasrettin Hoca gibi ver şu kaşığı, ver biraz da biz ölelim diyecek birileri çıkmayacak mıydı? Çıkacaktı elbette. Bu da işte Anadolu burjuvazisi dediğimiz toplumsal katmandır ki gelip MSP'nin ardında durmuştur. Anadolu burjuvazisi deyimi geniş bir deyim. Sınırları ve kapsamı bu işin uzmanlarınca araştırılmalı. Burada dokunup geçeceğimiz nokta şurası. Montaj sanayileşmesi geliştikçe ticaret burjuvazisi, yeni yeni meydana çıkan sanayi burjuvazisi Anadolu içlerine daldıkça oralarda mümessillikler kurdu. Bunlar yörenin varlıklı kişileri. Tarımsal zenginliğini ticaret alanına aktarmış ya da iki yanlı çalışan muhafazakar taşralılardı. Pazarın genişlemesi döneminde işlerin karlı olduğunu tekrarlamak gerekli mi? Eh tüyü tümürü büsbütün düzdüler. Gittikçe İstanbul'daki, İzmir'deki sanayiciye göre durumları, oralardaki sanayicilerin yabancı ülkelerdeki sanayicilere durumlarına benzemeye başladı. Kimi yerlerde mümessillikler yöresel ortaklıklara dönüştü. Kimi yerlerde ise yöresel burjuva kendi bölgesinin kaymağını kendi başına yemeği yeğlediğinden bağımsız iş görmeye kalkıştı. Kalkıştı ama kaşık İstanbul'dakiler, İzmir'dekiler, Ankara'dakilerin elinde. İktidar onların iktidarı, krediler onlara çıkıyor. Altyapı yatırımları onların bölgelerine yapılıyor. Bütün kolaylıklar onların. İşte o zaman ver şu kaşığı arkadaş, biraz da biz ölelim nakaratı duyuluyor. Bilmem kaba hatlarla MSP'nin ekonomik konumunu ortaya koyabildik mi? İktidar olduğunda Sanayi Bakanlığı'na atlamasından da, sanayileşme kredilerini bu bakanlığın yetkisine geçirmek istemesinden de, nihayet seçimlere bütün Anadolu için sanayileşme sloganı ile girmesinden de bellidir ki, MSP partileşmeyi din, diyanet, dua zanneden safkan Müslümanların dışında, ulusal olmak isteyen taşra muhafazakar burjuvazisinin siyasal örgütüdür. Zaten onu AP ile çelişkiye düşüren de bu. AP, ortak pazar havalarında montajcıların cirit attığı bir parti. NATO'ya, CENTO'ya, Avrupa Konseyi'ne eh demiş. Başından bu yana Türkiye'de emperyalist sistemin baş savunuculuğunu yapmış. Ve bağışlanma hatası Anadolu tüccarını, bugünkü Anadolu müteşebbisini ihmal etmiş. O da partisiyle hodri meydan diyor işte. 30 Nisan 1977 5. MSP'nin açmazları. Şimdi MSP'li çocuklar ellerinde eski harflerle yazılmış ayet-i kerime dolaştırıyorlar diye onlara çatanlara elbet son derece demokratik şu soruyu yöneltiyoruz. Bire şaşkınlar, ellerinizde Welcome Missouri diye İngilizce yazılı bandrollerle mütareke yıllarında Doğu Türkiye'yi Ermenilere peşkeş çeken Yankileri karşıladığınızı ne çabuk unuttunuz? O ayıp ve yasak olmuyor da bu halkın bin yıldır inandığı şeyleri dile getiren iki satırlık yazı mı ayıp ve yasak oluyor? Yöneltiyoruz ama MSP'nin gerek toplum bilimsel ve ekonomik platformu, gerekse geliştirmeyi tasarladığı programın önemli açmazları olduğunu da biliyoruz. Neler mi onlar? Eh, benim niyetim de zaten ucundan kıyısından biraz eşelemek. Parti, siyasal örgüt olarak istediği kadar şeriattan esinlensin, istediği kadar el altından has Müslümanlığın temel kurallarını uygulamaya koyacağını yaysın, onu temellendiren toplumsal katman, programını ve uygulamasını maneviyattan alıp maddiyata doğru sürüklüyor. MSP binlerce İmam Hatip okulu, yüzlerce ilahiyat fakültesi de açsa, böyle bir icraatla sürekli iktidar olamayacağını elbette bilir. Hele MSP üzerine oynayan, onda büyük şehirlerin ve limanların komprador burjuvazisine karşı, montaj sanayicilerine karşı, kendi iktidarının örgütünü gören taşra burjuvazisi için önemli olan dinsel okullardan, şeriat kurallarının uygulanmasından çok sanayileşmedir. Daha doğrusu sanayileşmenin kompradorların elinden kurtarılarak Anadolu kapitalistlerinin eline aktarılmasıdır. Bunlar ancak bir MSP iktidarının ya da güçlü bir koalisyon ortaklığının kredi, vergi iadesi vesaire gibi avantajlardan kendilerini gereği kadar yararlandırabileceğinin bilincindedirler. Bu olmasa da öteki sağcı partiler Büyük Türkiye sloganını atmış, sanayileşmeyle ülkeyi fukaralıktan kurtaracağını ilan etmişken, MSP'nin bu alanda onlardan geri kalması söz konusu olamaz. Kaldı ki Anadolu'da önemli ölçüde işsizlik egemendir. Bu işsizliği ortadan kaldırmak için de, lider Türkiye'yi yaratmak için de sanayileşmeye, hem de en geniş ve anlamlı biçimde sanayileşmeye kesin bir zorunluluk vardır. Acaba ilk açmazı şöyle özetleyebilir miyim? Gerek kendisine arka çıkan ekonomik katman, gerekse Anadolu'nun gelişme koşulları, aslında bir maneviyat partisi olarak ortaya çıkan MSP'yi hızla bir maddiyat partisi olmaya getirmiştir. Buysa, fakat önce sanayileşmiş ülkelere şöyle bir göz atıverelim. İçlerinde sanayileşmesini tamamladığı halde hala maneviyatçı kalmış olanını görüyor musunuz hiç? Teknoloji, bilimlerin sanayiye uygulanıp teknolojinin geliştirilmesi, toplumları gittikçe daha maddi bir uygarlığa götürmektedir. Sanayileşme geliştiği her ülkede ister istemez laikliği perçinliyor. Hem sanayi toplumu hem ümmet toplumu karakterinde yeryüzünde tek toplum bile gösterebilmek mümkün değildir. Sanayileşmiş sosyalist ülkeler buna örnek gösterilemese de, kapitalist hiçbirinde dinsel kuralların işlediği bir toplum kalmamıştır. Ne muhafazakar İngiltere dinsel bir ahlak içindedir, ne Püriten Amerika. İsveç'in, Almanya'nın, Fransa'nın ne halde olduğunu söylemeye gerek görmüyorum. Japonların da sanayileşmeyle birlikte laikleştiğini daha önce söylemiştim. Bundan ne mi çıkar? Şu: maneviyatçı bir parti olarak sanayileşmeyi gerçekleştirirse, MSP kendi eliyle kurmak istediği şeriatçı toplumunun tam karşıtı bir toplum gerçekleştirmiş olacaktır. İş bu kadarla kalsa iyi. Üstelik sanayileşmenin işçi sınıfını nitel ve nicel olarak büyüteceği ve geliştireceği, büyümüş ve gelişmiş bir işçi sınıfının ise tarihsel olarak sosyalist bir düzeye yöneleceği bilinen gerçekler arasında. Demek ki MSP, bırakın Türkiye'yi lider kılmak için Avrupa ve Amerika emperyalizmi ile türlü dertlere uğrayacak olmasını, ayrıca ve cevheri itibariyle yapacağı ile yapmak istediğini ortadan kaldıran bir parti kimliğinde görünüyor. Ya dinselliği gerçek varoluş nedeni olmaktan çıkaracaktır, ya da sanayileşme büyük bir sanayi gücü yaratarak lider devlet olma tasarısını bir kenara bırakacaktır. Hele işçi olsun, işveren olsun, Müslümanların kendi aralarında kardeş olduğunu ve işçilerin emeklerinin karşılığını ahirette nasıl olsa göreceğini, onun için de bu fani dünyada o kadar kazanca bakmaması gerektiğini zinhar iddia etmeye kalkmamalı. Sanayileşmeye başlamış bir ülkede bu dolmayı yutacak işçi sınıfı bulunmaz, bir. Mutluluğun işverene bu dünyada, işçiye ise öteki dünyada tanınması kolay kolay sindirilecek bir haksızlık değildir. 2. 1 Mayıs 1977. 6. Selametin sefaleti. Ah ah ah! her şeye dayanılır da zamanın sınavına dayanılmaz. Dün böyle dersin, bugünü yarını idare edersin ama öbür gün öyle bir şey olur ki dediğinin temelsizliği patladak meydana çıkar. Zamanın akışı içinde fikirleri ve eylemleriyle tutarlı kişileri ve örgütleri neden severim? Bundan. En güç sınavdan alınları açık çıkmışlardır. Bu incileri niye döküyorum? Söyleyeceğim. Önce bellek tazeleyelim. Bir ara ümmet kültüründen söz ediyorduk. Ağzımdan bir laf kaçtı. Müslümanlar kardeştir deniyor. Kuşkusuz kardeştirler ama bazıları daha fazla kardeştir dedim. Bununla bir toplum düzeninin gerçekte sömürüyü kaldıramayacağına işaret etmek istedim. O zaman İslamcı okurlarımdan bozulanlar olmuştu. Bir iki mektup bile aldığımı hatırlıyorum. Olur mu canım? İslam sosyal adaleti gerektirir filan diye. Şimdi merakım bu zevatın Erbakan'ın Urfalı toprak ağları lehine, toprak reformu aleyhine olan ünlü demecini dinledikten sonra ne düşündüklerini öğrenmek. Pek acı bir ilaçtı o demeç. Yutulması zor, sindirimi olanaksız. Dedikleri aklınızda mı? Toprak reformu uygulamasını zulüm olarak adlandırıyor. Toprak ağlarının mülklerini savunarak devletin aslında onlara bu mülkleri verimli kılması için yardımcı olması gerektiğini ileri sürüyordu. Gördünüz mü işin güzelliğini? Toprak ağları mülklerine iyice sahip olacaklar, hükümet onlara bu toprağı bereketli kılmak için daha yardım edecek. Sonuç, gittikçe büyüyen topraklarda gittikçe topraksızlaşan ve ırgatlaşan köylüler. Kırsalda artık barınamayıp şehirlere göç ederek gecekondu lümpenlerine karışan ırgatlar. Müslümanların kardeşliği de bizzat Erbakan'ın ağzından açıklanmış oldu. Dedim ya, zamanın sınavına dayanmak zordur. Oysa bu bizim Güneydoğu ağaları burunlarının dibindeki Irak'ta olup bitenleri görmezler mi? O Irak ki Müslüman sosyalist bir ülkedir. Başka bir deyişle ideolojisini Müslümanlığın, milliyetçiliğin ve sosyalizmin karıştığı garip bir alaşım olan Baas ideolojisine bağlamıştır. Üstüne gidenimiz pek yok. Suriyeli ve Iraklı fikir adamları Baas fikrini hayli kurcalamış ve geliştirmişlerdir. Bir bakıma anti-emperyalist fakat dinsele yaslanan bir milliyetçilik yapıyor bunlar. Öyle ama Kur'an-ı Kerim'den Erbakan Hoca'nın hiç de hoşlanmayacağı yorumlar çıkarmalarına ne demeli? Aslı Suriyeli olup da Mısır'da yaşayan Şeyh Mustafa As-Sibai'nin İslamlığın Sosyalizmi adlı kitabını bizdekiler okumuşlar mıdır acaba? Adam, Tanrı güneşi, ayı, geceyi ve gündüzü size vermiştir ayetini sosyalizme temel sayıyor. Al-Kuhuli'nin teori ve eylem olarak İslam toplumunda sosyalizm adlı kitabında da sosyalizme temel sayılacak ayetler Kur'an'dan bulunup çıkarılıyor. Söz gelişi hepiniz üç şeyde ortaksınız. Su, ateş ve ot mu denmiş? Bu kamulaştırma fikrinin tanrısal ifadesi sayılacaktır. Ondan sonra gelsin türlü çeşit kamulaştırmalar. Irak demiştik az önce. Irak'ta Baas Partisi iktidardadır. O da İslamcıdır ve İslam sosyalizmini uyguluyor. 8. Irak Bölgesel Kongresi'nde kabul edilen siyasal raporundan şu cümleleri aktarıyorum. Belki bizim gerici İslamcıları uyandırır. Devrimin baş görevlerinden biri en kısa zamanda radikal tarımsal reformu yapmaktı. Reform mekanizmasında etkili değişiklikler yapmak ve bunu partinin kontrolü altına almak gerekti. 1958 toprak reformu yasasını da radikal bir biçimde değiştirmek şarttı. Değişiklikler 1969'da yapıldı ve eski yasayla konan tazminat maddesiyle ağlara tanınan toprak dağıtma imtiyazı iptal edildi. Toprak köylülere parasız olarak dağıtıldı. Şimdi Irak Bağısı'nın yaptığı Erbakan'a göre tanrısal bir zulüm mü oluyor? Gerçek şu ki MHP bütün emperyalizme ve kapitalizme karşılık palavralarına rağmen nasıl bal gibi kapitalist, faşizan parti ise MSP de bütün sosyal adalet, eşitlik, kardeşlik iddialarına rağmen bal gibi kapitalist bir partidir. Üstelik kapitalizmin taşralı ve gerici bir kanadını oluşturmaktadır. Şu toprak reformunun zulüm olması iddiası da bunu doğruluyor. Neden derseniz biraz okumuş yazmış olan herkes bilir ki İleri kapitalizm toprak reformundan yanadır. Hatta bizde toprak reformunu son zamanlarda gelişmiş kapitalizm istemeye başlamıştır. Zaten Ege bölgesi gibi ilerlemiş yörelerimizde ağalık mağalık kalmamış, büyük topraklar çoktan büyük tarımsal kapitalist işletmelere dönüşmüştür. Şimdi Erbakan'ın istediği galiba bu. İktidar ağaların toprağını topraksızlara vermesin, onları donatsın. Herifçi oğulları birer büyük tarımsal işletme olup çıksınlar. Tarımsal kazançlardaki vergi bağışıklığından yararlanarak iyice semirsinler. Daha biriktirecekleri fonları sanayi kapitalizmine aktarıp mümin iş adamları arasına kapağı atsınlar. O zaman ne olacak? Urfalı, baldırı çıplak, topraksız ırgatla ufak ufak sanayi ağalığına özenen eski toprak ağasının kardeşliği iyice tescil edilecek. Ama ikinci birincisinden biraz daha fazla kardeşimiş, adam sen de ne çıkar, o kadarcık kusur kadı kızında bile bulunur. 10 Ekim 1977 Türkeş'in çaldığı kapı. 1. Faşizmin temelleri. Hitler, kavgamın bir yerinde komandolarının rakip bir toplantıyı nasıl bastıklarını şöyle anlatıyor. Adamlarım kurtlar gibi saldırıya geçtiler. 8'er 10'ar kişilik gruplar halinde rakiplerinin üzerine saldırdılar. Tekme tokat hepsini salondan dışarı attılar. Onunkiler kurt gibi saldırırmış. Bizimkiler kurt gibi hem saldırıyor hem uluyor. MHP kurultayında başbuğ Türkeş'i böyle uluya uluya selamlamışlar. Aktardığım sözleri bana hatırlatan bu olsa gerek. Yazıp duruyorum. Bizim özel sektörün niyeti kötü. 12 Mart istiyor diye işte milliyetçi cephe kuruldu. Sağın ılımlıları gittikçe gözden düşer gibi görünüyor. Buna karşılık aşırıları saygınlık kazanıyor. İster misiniz yarın öbür gün pat diye Türkeş iktidar olsun? Zaten söylevinde belirtmiş. Amacımız kendi iktidarımızdır diyor. Basında biraz özel sektörün huzursuzluğunu, biraz da MHP'nin takındığı bu tavrı göz önünde tutarak, sahici bir faşizmin olasılığından söz edenler çoğaldı baksanıza. Acaba mı? Klasik faşizmin temel nedenleri toplumcu, kuramsal eserlerde şöyle belirlenirdi sanırım. A. Finans kapitalin çok güçlenmesi ve aşırı kapitalist yoğunlaşmanın gerçekleşmesi, başka deyişle tröstleşme ve kartelleşmenin son kertesine varması söz gelişi. Almanya'da Hitler'i finanse eden Rhein-Westfalia Kömür İşverenleri Sendikası, Alman kok üretiminin %90'ını, kömür üretiminin %74.5'ini, yine Hitler'i finanse eden Berenichte Stahlwerke Kömür Üretiminin %20'sini, Font'un %50'sini, çeliğin %40'ını tek başına sağlıyordu. B. Kapitalist bunalım başka bir deyişle 1929 dünya bunalımının Almanya üzerine çöküşü. Çelik ve fontta rakamlar 1900-1885 yılının rakamları düzeyine düşmüşlerdi. 12 milyon işsiz vardı ki Alman işçi sınıfının yarısı demekti bu. C. Alman büyük burjuvazisinin işçi hareketinin gelişmesi karşısında düştüğü kaygı. Bu iki yönden beliriyordu. Birincisi Alman işçi hareketinin kendi çıkarlarına yeni sosyal yasalar getirmek istemesi. İkincisi Alman komünist hareketinin büyük gelişme göstermesi. Parti 1928'de 3 milyon 200 bin, 1932'de 4 milyon 500 bin oy almıştı. D. Uluslararası sermaye ve sözcülerinin destekleri. İngiliz politikacısı Churchill, İtalyan faşistlerine çektiği telgrafta "İtalyan olsam sizlerin yanında olurum" diyordu. Amerikan çelik kralı Gray ise "Burada da işler ancak Mussolini gibi bir adamla yolunda gider" diyordu. Şimdi sorulacak soru ülkemizde bu ana temellerin olup olmadığı sorusudur. Vallahi bana sorarsanız derim ki çoğu henüz tam anlamıyla gerçekleşmiş değildir. Türk endüstri burjuvazisi tekelleşme dönemine doğru seyrediyor ama ülkenin geleneksel bürokrat yapısıyla tam uyuşum halinde olduğu söylenemez bir. Asıl savaşını sesini duyurmak isteyen Anadolu burjuvazisiyle verir gibidir iki. En önemlisi de geleneksel burjuva partilerinden henüz umudunu kesmemiştir üç. Çınar toplantısında AP'nin ve CHP'nin adı geçmiştir, MHP'nin değil. Türkiye işverenleri ve iş adamları yatırım kaynağı yokluğundan yakınmaktadırlar. Bir de işçi hareketlerinden. Bu iki yakınma aynı şeye bağlanmaktadır. Faşizmin temel nedenlerinden birisini oluşturabilir ki bu da aşırı kar ve büyüme sağlayabilmek için işçi hareketlerini durdurma, işçi isteklerine son verme eğilimini körükler. Fakat büyük oy gereksinimi içinde bulunan AP, CHP, hatta MHP gibi partiler açıkça işçilere karşı cephe alamamaktadırlar. Şimdilik onları en çok tabanın diske kayması kaygılandırır görünmektedir. Türkiye'nin ekonomik durumu parlak sayılmasa bile yığınları şiddete götürebilecek bir kötülükte değildir. İşsizlik vardır. Önemli de sayılabilir. Ne var ki Türkiye'de bu işçi sınıfını faşizme değil, ılımlı orta sağ, orta sol partilere kaydırmaktadır. Zira besbelli burjuvazi yükselen sınıf niteliğini henüz tam yitirmediği için ortalama Türk işçisinin genel eğilimi işçi sınıfından çıkmak, bir iş sahibi olmak, başka bir deyişle burjuvazinin değerler düzeni içinde önem kazanmaktır. Bunun olanaksızlığı aşırı sermaye yoğunlaşması, temerküzü olan tekel ülkelerinde olduğu gibi henüz Türkiye'de işçi sınıfınca anlaşılmamıştır. Üstelik tam anlamıyla olanaksızdır da denemez. Uluslararası destek çok önemlidir. Önemlidir ama dış dinamik Türkiye'de daha çok bağlı olduğumuz bloğun stratejik çıkar hesaplarına göre işlemektedir. Henüz bir faşizm denemesi geçirilmiş, başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Buysa gelişmekte olan ülkelerde faşizmin kuvvet unsuru olan etkili vurucu gücü, silahlı kuvvetleri böyle bir serüvene iştahsız kılmaktadır. Peki söz nereye bağlanır? Türkiye'de galiba asıl çekişme ekonomik düzeyde şöyle geçiyor. Tekelleşme eğilimi, özel sektörün büyüme hırsı, ülkenin belirli birkaç bölgesinde belirmiş büyük şirketlerin iktidarı kendisine çalıştırmak istemesine neden oluyor. Oysa Anadolu'nun kapitalizme açılması oranında büyüme sıtmasına tutulan başka bir burjuvazi var ki, geleneksel toprak ağalığı varlığını ticaret ve sanayiye aktaranlardan oluşmakta. Bunlar da kendilerine güneşte bir yer istemektedirler. Orta burjuvazi diyebileceğimiz bu taşralı takımı, AP'nin içindeki DP çatlağını yaratanlardı bir anlamda. Fakat DP'nin gittikçe dağılması, ufalanması oranında MHP'ye yakınlık duymaya başlamaktadırlar. MHP kongresine en büyük ilgiyi gösterenler eski DP'li politikacılar olmadı mı? MHP'nin kendine bulabildiği ekonomik taban şimdilik bu gibi görünüyor. Yalnız Türkeş, Töbdere, asıl da diske dikkati çekerek öteki burjuva partilerinin bunlarla baş edemeyeceğini belirtip büyük burjuvaziyi ardına almak istiyor. Bu düşüncede olan iş adamları yok mudur? Vardır elbet. Vardır ama bence büyük burjuvazinin Türkiye'de henüz gücüne, inancını yitirdiğini sanmak yanlıştır. Biz bu yanlışa sık düşeriz. AP, CHP almaşıkları tüketilmemiştir. Birden Türkeş'e destek olmaya kalkışmaları, Türk burjuvazisinin geleneksel serüvent tiksintisi ve korkusu yüzünden de çabuk ve kolay olmayacaktır. Peki tehlike nedir, nerededir? 23 Mayıs 1975.